Podcast dinle.
Alper ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Anda Özdemirgül. Portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. İkinci işlem günündeyiz. Rakamlara ve gelişmelere bakacağız. Her zaman olduğu gibi ekonomist Belgin Maviş ile birlikte. Günaydın Belgin Hanım.
Günaydın Anda. İyi sabahlar.
İyi sabahlar. Yeni bir güne başladık. Şimdi gelişmelerle birlikte tabii rakamlara da bakacağız. Piyasalara yansımasını konuşacağız. Hisse konuşacağız. Şöyle Borsa İstanbul BIST Endeksi ile başlayalım. Bir yandan da küresel tarafta ABD'nin gündemi yoğun. Orada enflasyon beklentisi var. Takip edilecek ki güne de yükselişle başladı. 1440 puanda şu an için aynı yükselişini sürdürüyor. Borsa tarafı %0.13 puan yukarı yönlü hareketiyle 1440 puandaki 1454 hatırlayalım şöyle son bir haftayı da aşağıda ise 1433 karşımıza çıkıyor. Şimdi ikinci haftaya geldik. Hangi gelişmeler var? Borsa tarafını etkileyen etmenler özellikle geçen haftadan bu yana borsadaki hareketliliği biraz küresel tarafa bağladınız ki şu an için neleri takip ediyoruz?
Halihazırda evet küresel tarafta devam ediyor. Ancak iç dinamiklerdeki gelişmeleri de özellikle bizim Merkez Bankamızın Eylül toplantısında faizlerde bir değişim yapıp yapmayacağı beklentisi de var. Yani ya da bilinmezliği de var diyebiliriz bu fiyatlamalarda. O yüzden bir bant hareketi, bir teknik hareket giriyoruz. 21 ve 50 günlüklerin aşağı kırılmasıyla birlikte 200 günlükler seviyesinde. Yani kısacası geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana kat etmiş olduğu yolu tekrar geri veren bir Borsa İstanbul profili var. Bununla birlikte yerli yatırımcının halihazırda devam ettiği, yabancı yatırımcının da yine aktif olarak rol aldığı bir piyasada beraberinde gelmekte. Bu şu anda bizim tamamen teknik hareketlerimiz 200 günlükler etrafında dolaşıyor Borsa İstanbul. Ve burada tabii ki bankacılık sektörünün 3. çeyrekte gelirlerinin azalabilme ihtimali gibi unsurlar da bankacılık sektörünün 1300 puanın altına doğru geri çekilmesine dolayısıyla BIST 100 tarafında da satış baskısının zaman zaman da teknik seviyeleri zorlamasına sebep oluyor. Bugünün özelinde 1427 seviyesi, özür dilerim, 1427 seviyesi önemli takip edeceğimiz ana destek. 1435 seviyesi ise 32 tam nokta atışı yapalım. 1432 ise ara destek noktamız olarak karşımızda. Dünkü kapanış 1438 seviyesinde oldu ve yukarı yönlü hareketlenmelerde özellikle endeksin 1445'in üzerinde duruşu zorlaştı. O yüzden bugün 1445'in üzerinde bir kapanış gerçekleşirse yeniden 1450 ile o ortalamalar yani 21-50-200 günlük ortalama banda geri dönme sinyali üretebilir. Ama halihazırda bu yükselişler bir satış bir düzeltmesi şeklinde borsada devam edecek.
Peki geçelim bankacılığa hemen bakalım. Bankacılığın da performansı ekranımıza yansıyacak gün içinde. Biraz daha bankacılığın destek verdiğini görüyoruz ki orada da %0.86'lık yükselişi evet. Takip ediyoruz. Aşağıda 1291'i takip ettik. Son bir haftalık hareketine baktığımızda da bankacılığın yukarıda hemen bakalım. Orada da 1335 karşımıza çıkıyor ki 1303'ten işlem görüyor şu an için bankacılık. Buradaki performans nasıl değerlendirilir? Önemsediğiniz seviyeler nedir bankacılık tarafında?
1300'ün üzerinde kalması birinci önemsediğimiz nokta. Bunun üzerindeki kapanışlar iyimserliğimizi korumamızı devam ettirir. Bununla birlikte dün 1291 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Yine 1305 seviyesi denendi ancak bu seviyede kalıcı olamadı. Bankalarda dediğim gibi bankaların gelirlerinde düşüş olabilme ihtimali baskı yaratmaya devam ediyor. Ancak bugün özellikle 1300'ün üzerindeki kapanışlar yeniden 1320'yi radarımıza almamıza neden olabilir. Bugünkü gelişmelere bakacağız. Öte yandan bankaların kullandırdıkları kredilerdeki uygulayacakları komisyon oranlarının %1'e çekilmesi ve gelir arttırıcı amaç nedeniyle ki gelişmeler, haber akışları bakalım bugün bankacılık tarafını ne yönde etkileyecek bunu göreceğiz. Bununla birlikte bankacılık sektörü halihazırda bu ay bazında %4.52 oranında eksi değerini korumaya devam ediyor. Satış baskısının yoğun hissedildiği bankacılık sektöründe yukarı yönlü hareketlenmelerde ara dirençler 1305, 1315 ve 1325 seviyesi olacak halde.
Peki. Geçelim sınayiye. Sınayiye bakacağız hemen sonrasında. Bu arada iç tarafta da konut satışlarını takip ettik. Orada %17'lik bir azalış var. 141.4 bin oldu. Ama yabancı satış tarafında önemli bir artış var. %50'nin üzerinde. Bu da iç tarafta takip ettiğimiz bir veriydi. Onu da hatırlatalım. Geçelim sınayiye. Bakalım sınayi aşağıda 2518 görmüş ki yukarıda 2556 olarak karşımıza çıkıyor. 2550'den şu an için işlem görüyor. Biraz daha sınırlı yatay pozitif bankacılığa göre sınayi tarafı. Burada önemsediğiniz seviyeler hangi seviyeler önemli bizim için?
Evet, dün sanayi üretimindeki rakamları aldık. Üretimde gerileme aylık bazda %4.2'lik, yıllık daralma vardı. Yıllık bazda %8.7'lik de bir artış vardı. Öte yandan tabii ki cari dengede de beklentileri aşan 683 milyon dolarlık bir açık rakam vardı. Tüm bunlara rağmen genel anlamda sınayi tarafındaki hisselerin yine hareketli olduğunu ve endekse gün boyunca destek veren endeksin de sanayi endeksi olduğunu da gördük. Burada tabii ki yabancıların da sanayi endeksindeki hisselerdeki pozisyonları ve işlem hacimlerindeki artışlar da etkili oldu bu anlamda baktığımızda. Özellikle havacılık sektöründeki hisselere biraz daha yabancı satışın arttığı ortamda sanayi hisselerinde yeni pozisyonlarda bu anlamda dikkat çekti. Dolayısıyla sanayi endeksi dün 2549 seviyesinden kapattı. Şu anda onun bir tık üzerindeyiz ve en yüksekte 2567'yi gördü. Demek ki bugün ilk hedefimiz 2565 seviyesi olacak. Bu seviyeye yaklaşır mı? Gün içerisinde özellikle 2555 puan seviyesinin aşılmasıyla bu mümkün. Bu seviyenin üzerindeki her kapanış sanayinin yine BIST 100'e destek verdiği öngörümüzü devam ettirir. Dün özellikle spor hisselerinin sert satışlar vardı. Yükselişler vardı. Günün düşeni ise turizm sektöründe olmuştu. Bu gözle baktığımızda bugün sanayi endeksinin ve sanayi endeksi içindeki hisselerin yine endekse güç vermeye devam edeceğini düşünüyoruz.
Peki. Sınayi sonrası bakalım. Bankacılık ve sınayi rasyosuna bakacağız. Gelişmekte olan ülkeler noktasına bakacağız ki orada ne ifade ediyor? Bir grafiğimiz var Belgin Hanım. Sizden yorum rica edeceğiz. Ki bakıyoruz şurada hemen yani son aylarda Ağustos, Eylül aylarında daha birleşen ve sınayi ve bankacılık tarafı görüyoruz.
Doğru.
Ayrışma önceki aylarda karşımıza çıkıyor. Ne ifade ediyor?
Şimdi daha öncesinde aradaki makas çıktı ve burada sınayi endeksi önderliğinde. Burada sarı ile gösterilen bankacılık endeksi, hemen hatırlatalım. Mavi ile gösterilense sınayi endeksi. Ve arada özellikle sınayi endeksindeki geri çekilme, bununla birlikte bankacılık tarafında bir yükselişte beraberinde görmeye başladığımız bir süreç. Burada bu makasın daralması ve birleşme olasılığı, bundan sonra bayrağı hangisinin devralacağı? Bankacılık tarafındaki hisseler mi, gelişmekte olan ülkelerde bayrağı devralacak ve endekslere güç verecek? Özellikle endeksin 2020-2021 projeksiyonu içerisinde finans sektörünün biraz daha geri planda kaldığını, teknoloji hisseleri önderliğinde yükselişler görmüştük. Ancak gelen haberlere baktığımızda teknoloji hisselerinde artık satış zamanı şeklindeki haber akışları, bununla birlikte sanayi karlılıklarının, şirket karlılıklarının düşebileceğine dair unsurlar, vergi artışlarının gündemde olması, Amerika'daki gibi unsurlar tüm gelişmekte olan ülkeler için bir baskı yaratabilir mi? Bunu göreceğiz ama şu anda tam bir karar anı. Bankacılıkla mı yola devam edecek piyasalar, sanayi endeksiyle mi? Bu kesişme piyasaların da yönünü özür dilerim belirleyecek. Burada 23'ündeki FED kararı ve sonrasındaki gelişmeler önemli olacak. Bununla beraber fiyat kazanç oranları açısından da baktığımızda özellikle bankacılık endeksinin biraz daha cazip olduğunu söylemeliyiz. Neden? Çünkü geride kaldı. Neden? Çünkü daha iskontolular ve yükseliş içinde bankacılık sektörünün bir destek gerekiyor. Bu anlamda baktığımızda özellikle piyasa değeri bölü defter değeri rasyosu baz alınarak burada bankacılık tarafında değerlendirmeler yapılırken sınayi tarafında fiyat kazanç oranları dikkate alındı. Mavi tarafa baktığımızda orada aşağı yönlü hareket görüyoruz. Yani sınayi tarafında FK'larda, bankacılık tarafında ise piyasa değeri bölü defter değerinin düşük olmasıyla birlikte halihazırda iskontolu olduğunu biliyoruz. Şöyle söyleyelim, bu ay bazında bankacılık endeksi %4.52 ekside. Bu da şunu gösteriyor, aylık bazda da eksi de totale baktığımızda ise %13-14 aralığında hali hazırda eksi değerde ve bir yükseliş olacaksa bundan sonra endeksleri motive edecek bir yükseliş olacaksa bu bankacılık sektörü tarafında olması gerekiyor. Aksi takdirde sanayi endeksinin 5 yıllık performansında yorulma emarelerini zaten görmüştük Nisan-Mayıs gibi. Hali hazırda destek veriyor ama bundan sonra biraz dikkatli olmak gerekiyor sanayi tarafında.
Peki, bakalım günlük net para girişlerine bakacağız. Şimdi bir yandan da hem de haftalık net para girişlerine bakıyoruz ki burada farklı hisseler karşımıza çıkıyor. Belgin Hanım, Akbank var, Koza var, Tüpraş var, Ereğli var, Petkim var, Turkcell, Kozal, Doğaş gibi hisseler karşımıza çıkıyor. Arçelik, Şişecam, Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası da keza hisseler arasında.
Evet. Şöyle bir baktığımız zaman burada özellikle sarılar ve maviler şeklinde para giriş ve çıkışı anlamında maviler çıkışı temsil ediyor. Sarılarsa para girişlerini Akbank, Koza, Tüpraş, Ereğli, Petkim, Yapı Kredi, Turkcell, Koç Holding, Kozal'da Doğuş Otomobili halihazırda para girişleri devam ediyor. Azalarak da olsa devam ediyor. Zaten hisse performanslarına baktığımızda da endekse zaman zaman güçlü destekler verdiğini görüyoruz. Neler bunlar? Tüpraş, Ereğli, Petkim zaman zaman. Yapı Kredi Bankası projeksiyonların açıklaması. Taş maden sektöründe Kozalar burada bayrağı çekiyor. Bankacılık tarafında Akbank ve Yapı Kredi'nin performansı endekse zaman zaman güç veriyor. Bununla birlikte Doğuş Otomobil, otomobil sektöründe distribütör olarak özellikle son dönemde performansıyla dikkatimizi çekiyor. Bununla birlikte daha önceki dönemlerde endekse güçlü destek veren hisselerde yavaş yavaş çıkışları da görüyoruz. Beyaz eşya sektörü, Şişecam. Yalnız Şişecam'da zaman zaman para girişleri kuvvetlenerek bu tarafa para girişi sütununa geçme ihtimali var. Bununla birlikte Kardemir, Tofaş ve Garanti Bankası'nda da çıkışlar oluyor ama bunlar biraz daha teknik seviyelerin test edilmesi, direnç noktalarına ulaşılması ya da kar realizasyonu olarak algılanabilir. Burada değişim olacaktır ama genel anlamda baktığımızda bir hisse, bir sektör değişimi görüyoruz. Dün itibariyle özellikle yabancı oranları en çok artan hisse senetleri Oylum, SNFAM ve Hedef Girişim sermayesi oldu. Azalanlar ise Doko, Çusan ve TGSAS oldu ki bunlar daha önce azalanlarda oldukça ciddi performanslarda görmüştük.
Şimdi günlük net para girişi çıkışıydı. Haftalık bir de görelim belki de. Tamam. Orada nasıl bir değişim var ona da bakmış olalım. Ne dersiniz, burada bir farklılık karşımıza çıkıyor mu?
Şimdi şöyle bir baktığımızda burada haftalık bazda net para giriş çıkışı olarak baktığımızda çok çok bir farklılık söz konusu değil.
Değil ama mi? Şunu bir değişim da, yok.
Evet. Şunu da söyleyebilirim. Demek ki endeksi taşıyan hisselerde değişim olmamış burada. Ve ana hatlarıyla baktığımızda bu hisselerin işlem hacimleri olarak da endekse güç verdiğini görüyoruz. Şu andaki içerideki borsa tarafındaki işlem hacimlerine baktığımızda önceki haftalara göre ciddi bir azalış var. Bu da borsanın beklemeye geçtiğini gösterir. Neyi bekliyor? Bir, bizim Merkez Bankamızın Eylül toplantısını. İkincisi hemen akabinde Fed'in kararlarının ikisinde de önemli karar noktası ne? Faiz ve enflasyon ve merkez bankalarının buna göre çizecekleri projeksiyon. Buna göre yeniden şekillenecektir bu. Ama şu anda yerli ve yabancı yatırımcı daha riske etmemek için daha çok ana hisselerde pozisyonlarını almaya devam etmişler. Günlük bazda hisselere giriş çıkışları oluyor ama bu süreklilik arz etmiyor.
Peki. Ardından geçelim vadeli tarafa bir bakalım. Vadeli opsiyon piyasasındaki performans nasıl? İkinci işlem gününe geldik ki orada pozitif bir seyir görüyoruz şu an için. Yatay pozitif %0.02. 1556 aşağıda görmüşüz. 1592 ise yukarıda. Şu an için de 1562'den işlem görüyor. Vadeli taraf için ne dersiniz?
Şimdi vadeli tarafta dün 1575'e doğru bir hareket oldu. Bu direnç noktasıydı. Buradan geri çekilmeleri gördük. Ve bu kontratta yani Ekim ayı kontratında 1555 desteği altında 1545-25 seviyesi destek bandı olarak görünen seviyeler. Şu anda neredeyiz? 1562'deyiz ve hafif eksideyiz. Bugünün destekleri 1549, 1530 ve 1508. O yüzden 1550'nin altına sarkmalar dikkatli takip etmemizi gerektiriyor. Dirençlerimiz nerede? Bugün için 1583'te. Peki vadeli tarafta özellikle 21-50 ve 100 günlük ortalamaları da not etmemiz gerekirse 21 günlükler 1590'da. Altında mıyız? Evet, ne yazık ki. 50 günlükler 1582'de. Altında mıyız? Evet, altında. Demek ki 21 ve 50 günlük ortalamaların altında bir vadeli var. 100 günlüklerse 1569. Şu anda 100 günlüğün de altında. Peki 50 günlüğün altına sarkarsa ne olur? Kontratların alıştan satışa, short kontrata geçebilme ihtimali kuvvetlenir. 100 günlüğün altına sarkmalarda ise stoplar devreye girebilir. O açıdan bu seviyeleri de yatırımcılar, bizi izleyenler not edebilirler.
Peki hisselere geçelim, sonrasında hemen bakacağız. Bir aylık performansları ile birlikte haber akışlarının yansımasını konuşacağız efendim. Arena bilgisayarla başlayalım. Brightstar telekomünikasyonun paylarının tamamının 35 milyon dolara satın alınmasına ilişkin hisse alım satım sözleşmesi imzalandığı açıklanmış. 11.07 yukarıda görüyoruz ki 9.97 aşağıda, son bir aylık çizgi aşağı yönlü. Bugün de satış var, %1'in üzerinde 1.606 ve 10.25'te fiyat karşımıza çıkıyor. Buyurun.
Evet, dünya genelinde bilişim, yazılım, teknoloji hisselerinde biraz artabilecek satış baskısına da dikkat etmemizde fayda var. Arena bilgisayarın da bir yıllık periyottaki grafiğine bakacak olursak, orada da performansın zaman zaman yükseldiğini, zaman zaman realizasyonların geldiğini görüyoruz. Habere bağlı olarak şu anda bir hafif çaplı satış görmekteyiz. Hissenin 64 liralardan bölünme sonrasında 10 liralar seviyesine gerilediğini ve burada yatay bir banda girdiğini de hatırlatalım.
Hatırlatmış olalım ve geçelim Aselsan'a. Şirketle bir müşterisi arasında akıllı şehir projesi kapsamında 379.1 milyon Türk lirası tutarlı sözleşme imzalandı ve teslimatların ise 2022 yılında gerçekleşeceği açıklanmış efendim. Bakalım, aşağıda görüyoruz ki 15.09 karşımıza çıkıyor, 15.89'da yukarıda Ağustos ayında gördüğü bir fiyat ki şu an için 15.09 karşımıza çıkıyor. Satışı var %0.13 belki. Ne dersiniz Aselsan'a?
Evet. Aselsan'la ilgili hep aynı şeyler, kelimelerle sözlerime başlıyorum. Uzunca süredir yatırımcısını bekletiyor ve o istenen hareketi gerçekleştirmiyor. Peki o hareketi nerede gerçekleştirecek diye bazı sorular da var, hemen söyleyelim. Özellikle 15.35 seviyesini aşması gerekiyor. Bunun üzerinde en az kalıcı iki kapanış. Yükseliş trendine girebilmesi için de 15.75 seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu seviyeler, bu iki direnç noktası aşılmadan Aselsan'daki bant hareketi devam eder. Ve zaten bunu da grafikte görüyoruz. Dalgalı bir seyirle devam ediyor. Haber güzel, etkisi şu anda genel anlamda sınırlı. Günün ikinci yarısına bakacağız. Ancak son dönemde özellikle yabancı girişlerin olduğunu da takip ettiğim hisselerden bir tanesi.
Geçelim Coca-Cola'ya. İstanbul Yeni Bosa'da yer alan şirketimize ait taşınmazın Altur Turizme ve Altur Otomotiv'e 153.3 milyon Türk lirasına satıldığı açıklandı. Ve bakalım %0.23 yukarı yönlü hareket var ki son bir ayda da 85-70'lerden 91-50'ye kadar çıkmış. Şu an için 87-85'ten işlem görüyor Belgin Hanım. Bir satın alma haberi, ne dersiniz?
Evet. Uzunca süre 84-89 bandında hareket etmişti. Bu bantı yukarı doğru kırdı. 90-91-50 seviyesine kadar yükselişleri gördük. Yeniden 87-85 seviyesine bugün itibariyle çekildiğini görüyoruz. Yeni alım fırsatı, geri çekilmeler, yukarı yönlü hareketlerde de iyi haberler, satış için birer fırsat hissede güzel trade imkanı veriyor.
Peki, geçelim Dio'ya. Şirketimiz iç cephe boyası Teknoplas ürününde geliştirdiği yüzeye temas eden koronavirüsü ilk 30 dakika itibariyle %97.86 oranında 24 saat içerisinde %99.99 oranında etkisiz hale getiren ürün geliştirdiği, Sağlık Bakanlığı tarafından da etkisinin onaylandığı açıklanmış. 10.89 yukarıda, 10.31 aşağıda ve %1'e yakın yükseliş görüyoruz. 10.90 şu an için fiyat karşımıza çıkıyor. Önemli bir haber akışı aslında bakarsanız şu kesinlikle günlerin dönemi ve bir boya farklı bir alanda aslında geliştirdiği bir projesi, değil mi Belgin Hanım?
Doğru, kesinlikle. Son dönemde zaten özellikle son bir aylık periyotta da hareketli hisselerin içerisine girmişti diyor. ve bu haberle birlikte bunu perçinlemiş oldu. Yukarı yönlü hareketlenmelerde özellikle 10-90 eşiğinin aşılması gerekiyor ki yeni bir alış trendi içerisine girebilsin. Özellikle bu seviyenin üzerinde 10.90'ın üzerindeki her kapanış hisse senedinde 11.30, 11.50, 11.80 bandına doğru hareketleri teyit edebilir. Geri çekilmelerde ise özellikle 10 lira seviyesi yeni alım için fırsat seviyesi olabilir.
Şirketlerin inovasyon çalışmalarını takip ediyoruz. Koronavirüse ilişkinde bir çalışma karşımıza çıkmış oluyor ki Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na geçelim hemen sonrasında. Cobrate tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun AA eksi, kısa vadeli ulusal notunun ise A eksi bir görünümlerin ise olumlu olarak belirtildiği açıklanmış efendim. Haber açısına baktık. 2.17 aşağıda görüyoruz. 2.52 yukarıda. Son bir ayda aşağı yönlü bir hareket var. Şöyle bir ters U çizmiş Belgin Hanım. Doğru. Ve 0.92'de yükseliş görüyoruz ki 2.19 fiyat karşımızda.
Yönetmenimizden bir yıllık performansı rica edebilirsek orada biraz daha hareketli bir Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı görürüz tüm GYO'larda olduğu gibi. Bu gözle baktığımızda bugünkü haber olumlu ve hisseye de %1'in biraz altında bir değer kazanımını beraberinde getirmiş gözüküyor. Bu gözle baktığımızda hissede uzun süre Nisan ayından bu yana yatay seyir devam ediyor. O sert geri çekilme hareketinden sonraki süreç içerisinde hissenin 1.57 seviyesinin üzerindeki her kapanış hissede yukarı yönlü hareketleri güç verir. 2.05'in üzerindeki her kapanış ki şu anda 2.18'lerde hissenin yeniden 2.50-2.70 bandına doğru hareketi için güç toplamı olarak yorumlanabilir.
Evet, peki. Geçiyoruz hemen sonrasında Söktaş'a bakalım. Şirketin Aydın Söke'deki 140 bin metrekare açık alanı kurulu tekstil üretim kapasite kampüsündeki fabrika binalarının çatılarına 1,5 megawatt kurulu güce sahip GES kurulacağı gelir paylaşım modeliyle yapılacak toplamda da 890 bin dolarlık yatırımla elektrik giderlerinden tasarruf sağlanacağı karşımıza çıkıyor. Böyle bir haber akışı. Yatay bir seyir. 2.90 fiyat 6.58'de görmüş Şubat ayında. Ağustos ayındayız. Bakıyoruz ki 2.17 fiyat. Yani bir yıllık performansı aşağı yönlü.
Şunu söyleyebilirim. Şu dönem Haziran'a kadar olan dönem hatta Temmuz birlikte sayabiliriz. Hisse için oldukça volatil geçmiş. Belli bir bant aralığı içerisinde. Şimdi aşağı yönlü harekette 2.17'ler aşağıda dip olarak oluşmuş. Yeniden yukarı doğru hareketlerle 2.90 kısa vadeli hedef. Bunun üzerinde 3.50 yukarıdaki hedef, 3.45 daha doğrusu hedef. Hissede haber akışına duyarlılık biraz daha fazla, bunu da belirtelim.
Peki sonrasına geçelim hemen Şişe Cam'a. Şirketin mimar camlar ve otomotiv cam ihtiyaçlarına yönelik 4 milyar Türk lirası 2 yeni flot hattı yatırımı yapılmasına karar verildiği ve bu yatırımlarla Türkiye'deki mevcut yıllık flot üretim kapasitesinin %30 oranında artırılarak 2.6 milyon tona yükseltilmesinin hedeflendiği açıklanmış. Son bir yıla baktığımızda ise 6.13'lerden 9.03'e kadar çıkan bir fiyat karşımıza çıkıyor. Gün içi satış görüyoruz %0.7. 8.58 yani arada bir yerde bir fiyatı var şu an için bir yıllık performansına baktığımızda Şişe Cam'ın.
Güzel bir grafik ve bir model portföy oluşturursak Şişe Cam bunun içerisinde mutlaka yer almalı belli periyotlarla. Bu gözle baktığımızda yukarı yönlü hareketlerde 9 yukarıdaki hedef değerimiz 9 seviyesinin aşılması yeni bir yükseliş bandını teyit eder. En az 2 kapanış yapması gerekir. Geri çekilmelerde ise özellikle hissenin 8.20-8.05 destekleri şu anda kısa vadeli. Biraz daha 8'in altına sarkmalar ise orta vadeli portföyler için önümüzdeki 12 aylık periyot için yeni alım fırsatları yaratacaktır.
Burada daha istikrarlı bir yükseliş görüyoruz kesinlikle, değil mi Belgin Hanım? 6.13'lerden 9.03'e kadar çıkmış son bir yılda. Ve geçelim Türk İlaç'a. Bakacağız ki Türk İlaç'ta Sağlık Bakanlığı çocukluk dönemi aşı takvimi ulusal bağışıklama programında yer alan tüberküloz aşısının ruhsatlandırılmasında yüksek öncelik onayı aldığı açıklanmış. 12.10 fiyatı Mart ayında görmüş ki 73'e kadar çıkmış Nisan ayında karşımıza çıkıyor. Şu anda biraz daha aşağı yönlü ki 14.60 fiyat son bir yıllık performansına bakalım 0.68'e gün içi aşağı yönlü satış görüyoruz.
Şöyle sorular geliyor özellikle ilaç sektörü içerisinde ilaç hisselerinde bir baskı mı var? Türk İlaç Serum, Genil, Eczacı İlaç, Deva gibi. Bunların bir yıllık periyotlarını, gerçi Türk İlaç Serum burada biraz daha yeni bir hisse. Onların bir yıllık periyotlarına baktığımızda hisselerin performanslarının son derece güzel olduğunu ve bir realizasyon içerisinde olduklarını söyleyelim. Türk İlaç ile Yenil'i buradan biraz ayıralım. Yenil halka arzdan sonra iyi bir performans göstermiş. Ancak hisse senedi 15 liranın altına geri çekilmesiyle biraz daha bant aralığında, belli fiyat aralığında sıkışma yaşadığını belirtelim. Bu açıdan baktığımızda Türk İlaç Serum da halka arzından sonra güzel performanslar gösterdi. Ve şu anda biraz daha satış baskısı kar realizasyonlarından geliyor. Haber olumlu mu? Olumlu. İlerleyen süreçte de pozitif fiyatlamasını göreceğiz tabii.
Peki. Hisseler böyleydi efendim. Geçelim sermaye attığım tarafına ki orada da kalabalık bir liste bizi karşılıyor. Farklı sektörler var. Taç, tarım ürünleri var. Anel Elektrik keza sermaye artırımına gitmiş. Burada da sermaye artırımına elde edilmesi beklenen fonun 38.7 milyon Türk lirasının proje finansmanlarında kullanılmasının planlandığı açıklanmış. Şöyle aktarayım. Euro yatırım menkul değerler, Işık Plastik, Katmer Enerjiler, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Zorlu Enerji sermaye artırım tarafında. Belgin Hanım, ne dersiniz?
Hemen sondan başlayalım. Zorlu, Reysaş ve Reysaş Geo ve Katmerciler. Bunlar bedel sermaye artırımı gerçekleştirdi rende. Katmer %200, Reysaş Geo %103.25 ve Zorlu Enerji %25 oranında. Bunların kullanılmayan paylarının satışları gerçekleşecek. Özellikle Zoren bugün ve yarın, Reysaş ve Katmer'de ise yarın ve perşembe günü o kalan kullanılmayan hakların satışı gerçekleşerek bedel artırım tamamlanmış olacak. Işıklar Plastik'te ise bugün bir bölünme gerçekleşti. %311.02 oranında bedelsiz oldu. Bedelsiz sonrasında da hissenin fiyatı 8.98 seviyesine denk gelmekte. Euro Holding'e baktığımızda, Euro yatırım menkul değerlere baktığımızda ise %400 oranında bir bedelli artırım kararı verildiğini görüyoruz şirketin kendi içerisinde. Anel'de ise bir sermaye artırımından elde edilecek olan fonun 38.7 milyon TL'sinin proje finansmanında kullanılacağını görüyoruz. Taç Yatırım ise SPK'dan onay almış. Kayıtlı sermaye tavanını 15 milyondan 35 milyona yükseltecek. Hepsi birbirinden farklı. Bazıları gerçekleşmiş, bazıları ise bedelli de kalan payların satışı gerçekleşecek.
Peki, devam edelim o zaman. Şimdi borsalar tarafında, küresel tarafta ABD'ye bakacağız ki iş tarafı bitirdik. Belgin Hanım, ne dersiniz? Kırmızı bir seyir görüyoruz vadeli tarafta. Dow Jones'ta 34.846 puanı takip ediyoruz. Orada yatay negatif bir seyir var ki genel itibariyle borsalara baktığımızda ABD'de satış ağırlıklı. Hemen hemen de aynı 0.16'lık satışta. Nasdaq'ta teknoloji ağırlıklı endekste görüyoruz. 15.410 takip ediliyor o tarafta. S&P 500'e baktığımızda da 4.465, orada da yine satış var. Vadeli taraf bu şekilde. Evet. Ne dersiniz?
Amerika'daki piyasaların odağında bugün enflasyon rakamı olacak. 15.30 Türkiye saatiyle açıklanacak. Enflasyon öncesinde New York Fed'de Ağustos ayına ait tüketici beklentileri anketine göre gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentileri Ağustos'ta 0.3 puan artışla %5.52'ye yükselerek zirve yaptı. Ve bununla birlikte FED başkanlarının da açıklamaları vardı. Enflasyondaki bu yükseliş çok da sürdürülebilir bir yükseliş olmayacaktır diye. Dolayısıyla şu anda baktığımızda özellikle enflasyon verisi yatırımcıların odağında. Bununla birlikte federal hükümetin bütçe açığının Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre %15 azalışı var. Ve Biden yönetiminin 2017'de %35'ten %21'e düşürülen kurumlar vergisini yeniden %28'e çıkarılması haberi var. İşte bu karışık haber içerisinde Amerika piyasalarında satış baskısını görüyoruz. Özellikle enflasyonda tabii ki gelişmeler önemli olacak. Neden önemli olacak? Enflasyon Fed'in bu ayki toplantısında da ana konu başlığı olacak. Tahvil alımını azaltma için bir süre verip vermeyeceği, enflasyonla ilgili yapacağı söylemler açısından piyasa şu anda belirsizliği fiyatlıyor. Ama VIX tarafına baktığımızda çok fazla piyasaları korkutan bir durum söz konusu değil. Bu biraz da teknik bir düzeltme hareketi gibi gözükmekte.
Peki, şimdi borsalara baktık. Bir de enflasyon öncesi tahvil piyasasına bakalım. ABD 10 yıllık tahvil faizi neymiş efendim? 1.33. Bakıyoruz ki orada %0.15'lik bir yükseliş görüyoruz. 5 yıllıkta keza 0.77. Tam tersi bir performans 2 yıllık tarafında var. %0.46, yarım puanın hemen altında. Orada da 0.21 karşımıza çıkıyor tahvil piyasasında.
Evet, tahvilde yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Tahvilden kaçış devam ederken enflasyonist baskılar ve Fed'in faiz artırımı noktasına gelip gelmeyeceği belirsizliği gibi unsurlar şu anda tahvil tarafından kaçış daha likit durma yönünde. Özellikle 2 yıllıklarda aşağı yönlü hareket bunu gösteriyor. Bu gözle baktığımızda 1.76'lardan geri çekilmiş, 1.30'lu seviyelerin altına sarktıysa da kalıcı olmayan Amerikan 10 yıllıklarında bize şu aklımıza getiriyor. Fed şimdi ne yapacak? Yükselen bir enflasyon, son yılların en yüksek, tüm zamanların en yüksek seviyesi ve bunun özellikle tedarik zincirinden kaynaklandığını belirtmesi, ama bununla birlikte Fed'in faiz arttırma ihtimalinin bir sonraki yıla ötelenmesi. Bu belirsizlik şu anda fiyatlamalarda tahvilden çıkışı beraberinde getiriyor.
Şimdi Amerika'da enflasyon takip edeceğiz dedik Belgin Hanım. Bir altına da bakalım, enflasyon öncesi evet. Altın ons fiyatı nasıl, orada bir hareketlilik ne bekliyoruz öncesi ve sonrasında? Şimdi satış görüyoruz %0.17. 1788 dolar aşağıda karşımıza çıkıyor ki 1790 dolardan şu an için ons fiyatında ki rakam ve 1794 doları da görmüş.
Evet. Şimdi özellikle burada baktığımızda enflasyon altında kaderini belirleyecek.
Evet.
Özellikle Brent petrolün yeniden 73 doların üzerinde alıcılı seyretmesiyle birlikte baskılanan ve 1800 doların altına gerileyen bir altın vardı karşımızda. Bugünkü enflasyon rakamı bu anlamda oldukça önemli olacak. Beklentinin üzerinde bir enflasyondaki artış varlık alımlarının daha erken başlayacağına dair endişeleri arttırarak altın fiyatlarını baskılayabilir şeklinde beklentiler de söz konusu. Ve bununla birlikte şöyle bir baktığımızda TÜFE de özellikle Amerika'da yıllık %5.3, aylık %0.4 artacağı yönünde beklentilerin üzerinde bir enflasyon artışı Fed'in varlık alımının daha erken başlayacağı endişeleri artırabilir. Bu da altında baskılar ve bu baskılamayla biz birlikte ons tarafında 1785 ve aşağısında 1765'e kadar hızlı geri çekimi görürüz. Ancak gram altın bundan farklı olacaktır. Çünkü içeride dolar TL'ye bağlı hareketlerini devam ettirerek 485-487 bandında devam eden bir gram altınımız var.
Peki Belgin Hanım, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Yarın tekrar görüşmek umuduyla diyelim.
Podcast dinle.